Merhabalar değerli Boğaz'ın sesi dinleyenleri. Bugün sizlerle beraber Milli Şuur Hareketi kurucu başkanı Ertuğrul Alkılıç'ı ağırlayacağız. Hoş geldiniz başkanım.
Hoş bulduk kardeşim.
İsterseniz öncelikli olarak sizi tanımakla başlayalım.
Tabii. Öncelikle biz teşekkür ederiz. Bugün bizi burada ağırladınız, çağırdınız, şeref duyduk. Ertuğrul Alkılıç, Rizeliyiz. Doğuş Üniversitesi Mimarlık Bölümü son sınıf öğrencisiyiz. 2010 yılından bu yana parti ve STK düzeyinde milletimize hizmet etmeye çalışmaktayız.
Milli Şuur Hareketi'nden isterseniz başkanım birazcık bahsedelim.
Tabii. Esasen öncesinden de bahsetmekte biraz fayda var. Yani ne gördük, ne tecrübemiz var. Bunları da konuşmalıyız. 2010 yılında AK Parti'de bir siyasi hayatımıza başladık, start verdik. Yine aynı yıllarda Ümraniye Gençlik Platformu adı altında bazı çalışmalarımız olmuştu. Sonrasında aynı platform İnsani Fikir Akıncıları Derneği çatısı altında toplandı. Biz orada kurucu üyelik göreviyle görevimize başladık. Sonrasında yine 2014 yılında Üsküdar'da Sivil Toplum Hareketi Derneği'ni kurucu üyesi olarak devam ettik. Aynı dönemde parti çalışmalarımızı da ilerletiyorduk. Efendim 2 yıl kadar da yine aynı kurum olan Sivil Toplum Hareketi'nde GENSYT Genel Başkanlığı olarak vazifemizi icra ettik. Bir 2-3 ay evveline kadar da artık biz olduk diyerek kardeşlerimizle beraber Milli Şuur çatısı altında kendimizi toparlamak için bir yola girdik diye.
Bir sürü STK geçmişiniz olmuş. Tabii ki yaşınızın gençliği ve genç yaşta gerçekten sivil topluma kendinizi adamanız dolayısıyla bu geçmişiniz bizim karşımıza duruyor. Ama isterseniz öncelikli olarak Milli Şuur Hareketi'ni biz tanıyalım. Milli evet. Şuur Hareketi nedir? Ne yapar? Amacı nedir?
Biz sorun odaklı çalışmak isteyen bir gençler topluluğuyuz. Dediğim gibi yeni bir oluşum. Gerekli çalışmaları şu an yürütüyoruz. Allah izin verirse önümüzdeki cumartesi günü de uyuşturucuyla alakalı ilk programımızı icra edeceğiz. Tabii Milli Şuur'un amacı nedir? Biraz bunlardan bahsedelim. Siz de belirttiniz yani iyi kötü bir STK geçmişimiz var. Sorun odaklı olacağız dediğim gibi. Yani nerede ne ihtiyaç varsa biz onu halletmek için elimizden geleni yapacağız. Bu tabii geniş bir başlık. Altına birçok şeyi sığdırabiliriz yani. Buna insani yardım ekleyebiliriz ama Milli Şuur Hareketi tamamen insani yardım odaklı bir dernek olmayacak. Onu belirtmekte fayda var. Biz daha çok siyasi bir dernek. Tabii siyasetten kastım bir yere bağlılığı veya yandaşlığı olandan kastetmiyorum. Yani burada AK Parti, CHP veya MHP'yi kastetmiyoruz biz. Devlet için siyasetle uğraşan gençler topluluğu olarak ve siyasetçi yetiştirmek için eline geleni yapan bir dernek haline geleceğiz inşallah. Amacımız bu.
Milli Şuur Hareketi'nin aslında mazisi daha da köklere dayanıyor. Çünkü oradaki arkadaşlarınız, evet. Oluşum. İsterseniz bu süreci birazcık konuşalım. Milli Şuur Hareketi fikri sizin aklınızda ne zaman canlandı? Yol arkadaşlarınızla nasıl tanıştınız? Neler yaptınız? Bunları konuşalım isterseniz başkanım.
Şimdi tabii tehlikeli sorular soruyorsunuz. Yani teşekkür ederim, hoşumuza gidiyor. Açıkçası bu işler, şöyle söyleyeyim, bu işler bir ekip işidir. Biz 2010 senesinde bazı arkadaşlarımıza dedik ki biz bu yolda ilerleyeceğiz. Tabii ki yolda elenenler oldu. Yolda bize dahil olanlar oldu. Ama elhamdülillah bir kemik kadro olarak yolumuza devam ettik. Bu da bizim bir hayalimizdi. Bir STK kurma. Tabii ki yaşımızın gereği o yıllarda bir STK kurma ihtimalimiz yoktu. Çünkü henüz çok toyduk ve tazeydik. Halen daha toyuz, halen daha acemiyiz ama artık belli bir noktaya geldiğimizi düşünüyoruz. Tabii neden bir STK kurmak istedik kısmına gelince, yani dediğim gibi biraz tehlikeli bir soru sordunuz. Genç kardeşlerimizle bir yola girmek istedik diyelim ve girdik diyelim. Yani burada herhangi bir kırgınlıktan dolayı diğer STK'larda olan görevimizi bırakma gibi bir durum olmadı. Zaten üyeliklerimiz hala devam ediyor. Ama artık biz varız diyen gençler olduğu için biz bir yola adım attık diye.
Yani binlerce kilometrelik bir yol bile tek bir adımla başlar.
Evet.
Sizler de gençlerle beraber, genç arkadaşlarınızla beraber bu yola girmişsiniz. Hakkınızda hayırlısı olsun.
Evet.
Dediğim gibi sivil toplum gerçekten gönüllülük işi. Gönlünü vermen gerekiyor. Gönül adaman gerekiyor. Vermen gerekiyor. Karşılığını alamayacağını bildiğin halde vermen lazım.
Evet.
Bu konuda çalışmalar yapıyorsunuz. Hakkınız yani, hayırlısı olsun.
Tabii bu bir gönül işidir. Biz aynı zamanda biliyorsunuz AK Parti'de de siyasi hayatımızı devam ettiriyoruz. Ama siyasi partiyle STK'nın olayı çok farklı. açıkçası STK'da bir şeyler yapmak biraz daha lezzetli, biraz daha zevkli. Çünkü orada işler tamamen kardeşlik hukukuna, iyilik hukukuna dayanıyor. Yani bir koltuk derdiniz olmuyor, bir koltuk korkunuz olmuyor, rant olmuyor. Onun için bu bir dediğim gibi gönül işidir. Bizim derdimiz de milletin gönlünde taht kurmak olduğu için bu işlerde biz elimizden geldiğince yol yürümeye çalışıyoruz.
İnşallah Allah utandırmaz sizleri.
Şükürümüz.
Milli Şuur Hareketi'nin o zaman biz ilerideki vizyonundan, programlarından, projelerinden bahsedelim. Bu projeleri üretirken neleri dikkate alacaksınız, nasıl bir yol izleyeceksiniz? Bu konuda bizleri aydınlatırsanız.
Tabii yani bizim için asıl olan milletimizin ne istediği. Yani bu noktada vatandaşın neye ihtiyacı var? Her program yapılırken öncesinde iyi bir Ar-Ge çalışması ister. Yani boş program yapmaktan ziyade toplumun neye ihtiyacı olduğunu öğrenip ona göre programlar düzenlemek herkesin daha faydasına olacaktır. Tabii bizim STK geçmişimiz olduğu için orada yaptıklarımız bizim gelecekte yapacaklarımıza da biraz referans oluyor. Yani biz tabii dedik siyaset odaklı bir dernek olacağımız için, olmak istediğimiz için biz öncesinde ne yapmışız? Belediye başkanlarımızı ağırlamışız. Yerel yönetimler noktasında bazı konuşmalar yapmışız. 2023'te siyaset nasıl olmalı? 2023'te belediyecilik nasıl olmalı? Üzerine konferanslar yapmışız. Efendim milletvekillerimizi ağırlamışız. Akademisyenleri ağırlamışız. Yani bu şu demek oluyor. Biz her noktada amacımıza yönelik ilerlemekte elimizden geleni yapıyoruz. Tabii ki dediğim gibi bunun öncesinde bir Ar-Ge çalışmamız oluyor. İstanbul Emniyetimizle Sitol Marigit'indeyken yaptığımız uyuşturucu ile mücadele programlarımız mevcut. Tabii ki burada biz uyuşturucuyu satanların mücadele edecek güçte kıvamda insanlar değiliz. O bizim devletimizin, polisimizin işi ki onlar da yeterince yapıyor zaten. Yani biz dedik ki, emniyette tabii ki müdürlerimizle görüştük. Onlara da buradan selam yollayalım. Biz tabii bu uyuşturucu illetinden kurtulan gençlerin bir daha uyuşturucuya bulaşmaması için eğitim verebiliriz. Anne babaları bilinçlendirebiliriz. Bunlarla alakalı çalışmalar yaptık. Yine çalışmalar yapmaya devam edeceğiz. Uyuşturucu bizim çok hassas olduğumuz bir nokta. Allah razı olsun bu noktada büyüklerimiz de bize gerekli desteği veriyor. Ben buradan diğer STK temsilcilerine de uyuşturucu konusunda ellerini taşın altına koymaları gerektiğini söyleyeyim. Bunun haricinde başkanlık programlarımız oldu. Yani Türkiye'de başkanlık sistemi belki de henüz konuşulmadığı yıllarda biz 2012'de, 2011'de, 2013'te Türkiye'de başkanlık sistemi adlı programlar yaptık. Bunları tabii ki bizi takip edenler bilirler. Dediğim gibi yani bizim geçmişimiz geleceğimize referans olacaktır. Ha tabii ki bunun yanında Erzurum'da, Hatay'da insan yardım faaliyetlerinde bulunup oradaki kardeşlerimize Üsküdar Belediyesi sağ olsun bize yardım etti. Gittik oradaki insanlar insani yardım gönderdik ayakkabılarından tutun. Diş fırçalarına kadar elimizden gelince her şeyi yapmaya çalıştık Erzurum'da, pazar yolunda. Efendim sonraki yılında da Hatay'daki Suriyeli öğrenci kardeşlerimiz için aynı çalışmayı yaptık. Yapmaya da devam edeceğiz diyelim yani.
Yani benim anladığım bu konuşmadan şu, Milli Şuur Hareketi bir sorunu tespit ediyor ve bu soruna yönelik bir çözüm üretiyor.
Evet, üretmeye çalışıyor.
Zaten önemli olan da bu çözüm üretmek. Ya sorunu herkes saptıyor ama çözüme geldiğimiz zaman çok kısırlaşıyoruz. Laf söylemekten öteye çoğu zaman gidemiyoruz. En büyük sıkıntımız da bu. Ama Milli Şuur Hareketi burada bir farkındalık yaratıp kendisi artık o çorbaya ne kadar tuz katabilir bilmiyoruz.
Yani burada,
bir yaraya merhem olmaya çalışıyor.
Amaç önemli. Yani biz sefere çıkıyoruz. Zafer Allah'tandır diyoruz. Kaybetmek de var, başarılı olamamak da var. Ama biz bu çalışmaları yaparken inanın siz de bizi tabii ki dışarıdan tanıyorsunuz, eski bir tanıdığımızsınız. Bizim bu işlerden hiçbir karımız olmuyor. Hiçbir efendim maddi çıkarımız olmuyor. Tam tersine maddi külfeti oluyor bu işlerin STK'cılara. Bunun da lezzeti bunun için oluyor. Yani biz siyasi partide siyaset yapmak kolaydır çünkü birçok şey hazırdır. Ama STK'da Ya da şöyle söyleyeyim, bir siyasi parti binasına girdiğimiz zaman odadan çıkarken ışığı kapatmadan çıkabiliriz. Ama STK'da bunu yapamıyorsunuz çünkü o elektrik faturasını siz cebinizden ödüyorsunuz. Şimdi bunlar güzel olan yanları. Anlatabiliyor muyum? Biz sefere çıkmakla yükümlüyüz, zafer Allah'tan. Yani başarılı olur Milli Şuur Hareketi veya olmaz. O Allah'ın bileceği iş. Biz başarılı olması için, Allah'ın rızasını kazanması için, milletimizin takdirini kazanması için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız.
Yani önemli olan yola çıkmak.
Kesinlikle.
Bu yolda da Allah inşallah ayağınıza taş değdirmez.
Cümlemizin için.
O zaman başkanım biz bu tecrübenizden de yararlanarak, ya şimdi burada genç diyoruz işte, ben de gencim, genç arkadaşlar diyorum. Şimdi seyirciler de beni çok yaşlı algılamasın. Yani konsept öyle olduğu için ben genç diye hitap ediyorum. bir yanlış anlaşılma olmasın. Başkanım isterseniz bu geçmişten gelen tecrübelerinizle gelen zorluklara nasıl tepkiler verdiğinizi bize anlatsanız, neler yapmamız gerekiyor, neler yapmalıyız. Bu konuda hem gençlere bir öğüt, tavsiye, hem de yaşanılan zorlukları bilsek bizim için gerçekten çok faydalı ve bilgili olacaktır.
Tabii burada şimdi yanlış bir cevap vermemek için soruyorum. Yani STK bazında bir düşünce mi, yoksa siyaset bazında bir düşünce mi? İkisi farklı şeyler ya da karma bir yorum mu diyelim?
Ortaya karışık diyelim başkanım. Bir tecrübe.
Yani
birikim.
Tabii tecrübe dediniz. Şimdi dinleyenler de bizi çok büyütmesin. Biz çok da tecrübeli gibi değiliz. Eyvallah, 8 yıllık bir geçmişimizden. Ne biliyorsak onları anlatıyoruz. Tabii ki bizim büyüklerimiz yanında da bize konuşmak düşmez. Hazır büyüklerimiz yokken böyle bir iki kelam ediyoruz burada. Siyasetin bazı kötü yanlarından biri gerçekten arkadaşlıklar olabiliyor. Yani arkadaşlarınızı kaybedebiliyorsunuz. Kaybetmemek için ne yapmalıyız? İnanın onun ben daha tam formülünü kendimce bulamadım. Bazen öyle şeyler oluyor ki arkadaşlarınız, aranız bozulabiliyor. Dedik ya, siyasette rant biraz dönüyor, koltuk sevdası biraz dönüyor. Ama bizim siyasete başlarken ki hedefimiz, amacımız, gayemiz ve niyetimiz yola çıkarken yanımızda olan arkadaşları yolda bulduklarımıza değişmemektir. Ha, tabii ki bu noktada yola çıktıktan sonra bizim yanımızdan ayrılanlara tabii ki yeri geldiği zaman güle güle diyebiliyor insanlar. Ama niyetimiz biz kimle yola çıkmışsak onlarla yolu bitirmektir. Başarılı veya başarısız yolda eklenenler olabilir, çıkarılanlar olabilir. Naçizane tavsiyem, siyasetin arkadaşlıkların önüne geçmemesi, dostlukların önüne geçmemesi. Tam tersine siyaset vesilesiyle çok güzel arkadaşlıklar, kardeşlikler de edinilebilir. Ama eğer samimiyet olmazsa, efendim birlik olmazsa, iyi niyet olmazsa maalesef bu arkadaşlıktan sonra hüsranla biter.
Ya ben de birazcık kulüp geçmişim, STK geçmişim oldu, oradan biliyorum. Arkadaşlıklar bozulabiliyor çünkü STK'ya girdiğin zaman bir şeyleri artık yapmakla yükümlü oluyorsun. Sorumluluk sende oluyor. Arkadaşını orada tanıyorsun aslında.
Evet.
Çünkü bir sorumluluk verdiğinde yerine getiriyor mu? Bir söz veriyorsa sözünü tutuyor mu? Orada arkadaşınız doğru seçim yapamamışsanız, yani arkadaş noktasında, o arkadaşla kalbi kırılıyor. Ya siz bir şey, hata veya bir yanlış yaptığını söylüyorsunuz, onun gönlü kırılıyor. Böyle çeşitli yanlış anlaşılmalar işte vesaire, diğer olaylar sebebiyle aranız bozuluyor. Bu her yerde olan bir şey, her zaman da olan bir şey. Evet. Olacak diye bir şey, bitecek bir şey değil. Ama temennimiz inşallah bunlar azalır.
Yani tabii burada torpil geçmemek lazım. Yani bizim siyaset dışında tanıdığımız arkadaşlarımızla biz STK'larda biz bir araya geldik, görevler yaptık. Ama bir kişiye bir sorumluluk yüklendiği zaman bu bir haktır, bu bir vebaldir. Yani onlarca insanın vebalidir. O görev layıkıyla yapılmıyorsa, ya bu benim arkadaşımdır, şimdi bunu da bu görevden alsak çocuğa ayıp olacak, efendim bize gönül koyacak falan gibi düşünceler başarıyı getirmez, başarısızlığı getirir. Tabii ki sonucu acı olur. Bizim de belki de birçok kez gönlümüz yandı. Ama adaletin kılıcı keskindir, yapacak bir şey.
Yani işle arkadaşlığı karıştırmamak gerekiyor. Profesyonel olmak lazım.
Evet.
Bu, yani bütün STK'larda aslında bu durum geçerli. Bizim Türk milleti olarak da genel karakteristiğimiz duygusalız.
Evet.
Yani duygusal hareket ediyoruz. Arkadaşımız diyoruz. İşte görmezden geliyoruz vesaire. Bunu yapmamız lazım. Umuyorum ki ileride de bu düzelir. Bu yanlışlar giderilir.
Düzelir. Zaten kötü bir noktada değiliz. Türkiye'de STK'lar ciddi anlamda zaten profesyonel kurumlar. Yani ben bugüne kadar öyle acemice çalışmalar yapan veya kurulduktan sonra amacının dışına çıkan tabii ki olmuştur, ama bunlara çok şahit olmadık. Yani Türkiye'de Türkler siyasi duygusaldır ama siyaseti de severler, yaparlar yani.
Yani iki Türk, ya bir söz vardı ya, iki Yahudi bir araya gelir, şirket kurar, iki Türk bir araya gelir, devlet kurar.
Evet.
Bu mevzuda Aynen buna çıkıyor. Ya bizim dediğim gibi karakteristik özelliğimiz gençlerin de bu noktada kendilerini bu edinilen tecrübelerden pay çıkartarak yoluna devam etmeleri gerekiyor. Ben yaşadım.
Evet.
Dilim yandı, yoğurdu üfleyerek yiyorum açıkçası. Başkanım isterseniz Milli Şuur Hareketi'ndeki projeleri birazcık daha değinelim. Çünkü gerçekten önemli konular. Uyuşturucu, madde bağımlılığı aslında yuva yıkan konular.
Evet.
Bir aileyi bitiren konular.
Ülkeyi bitiren konular.
Hatta ülke ya aile bitince zaten ülke de otomatikman bitiyor. İnsanlar sadece biz madde bağımlılığı deyip geçiyoruz. Ama o adam o ihtiyacını gidermek için, o yoksunluğunu gidermek için hırsızlık yapıyor, çalıyor, adam öldürüyor. Bunlar hikaye gibi geliyor. Bana da hikaye gibi geliyordu. Ancak yaşayan arkadaşlarınızı gördüğünüz zaman gerçekten de bunların hikaye olmadığını, toplumun bir gerçeği olduğunu ve bu kanayan yaraya herkesin parmak basmasının gerektiğini anlıyorsanız isterseniz şimdi, bu konu hakkında biz konuşalım.
Tabii daha demin bahsettik. Şimdi programlardan ve projelerden önce güzel Ar-Ge çalışmaları yapılması gerekiyor. Biz uyuşturucu noktasında bazı çalışmalar yaptık. Ve gördük ki bugün uyuşturucu kullanan bir genç, efendim konuyla alakalı olduğu için söyleyelim. Mesela Amaten diye bir kurumumuz var değil mi? Buraya yatırılması inanın böyle çok büyük bir torpili yoksa, torpili demeyelim tanıdığı yoksa çok uzun zamanlar alıyor. Yani bu da şu demek. Demek ki burası yetersiz, yetmiyor. Hadi diyelim yattı, uyuşturucuyu bıraktı, çıkıyor evine geliyor. Cepte para yok. Bu uyuşturucu zilleti de çok ufak meblağlar artık alınabiliyor. Yani 20 lira, 30 liralara, 10 liralara düşmüş bir şey. Şimdi cebinde para yok, işi yok, gücü yok. Adam ne yapıyor? Yine onu alıyor. Unutayım diyor bari bunu. Yani bizim sıkıntımız aslında bırakma değil. Bıraktıktan sonra tekrar başlatmama. Ama bir bakıyoruz, bırakanların çoğu iş güç sahibi olamazsa tekrardan bu illete başlıyor. Bizim projemiz şu yönde. Tabii çok da detayına girmek istemiyorum henüz sunumunu yapmadığımız için gerekli yerlere. Biz istiyoruz ki bir bina kuralım. Efendim uyuşturucu illetinden kurtulan abilerimiz, kardeşlerimiz oraya gelsinler. Orada devletimiz bize tabii ki Milli Eğitim Bakanlığımız bir eğitmenli, efendim öğretmenli bunları ayarlasın. Biz oradaki insanları iş sahibi yapalım. Ondan sonra da onları piyasaya sürelim. Yani bunun kurtuluşu ancak bu şekilde olacak gibi gözüküyor. Çünkü ben uyuşturucu kullanıyorum. Eve geldim cepte para yok. Ne yapacağız? Yine kullanacağız. Onu unutmam lazım çünkü. Aç olduğumu unutmam lazım. Efendim işimin olmadığını unutmam lazım. Bu dünyayı unutmam lazım. Öyle düşünüyorlar. Ama biz bu değerli insanları topluma kazandırabilirsek işte nitelikli elemanlar ortaya çıkacaktır yani.
Ya tabii burada da aslında insana yatırım, vatana, millete, toprağa yani toprağa yatırım, sadece vatana yatırım değil, insana da yatırım yapmanız gerekiyor. Bu da bir nevi bir insana yatırımdır. Bir insan hayatını kurtarmaktır. Bu noktada çalışmaların yapılması gerekiyor. Biraz eksik. Özellikle son zamanlarda bu aralar yine birazcık daha azalmış durumda. Yani benim gördüğüm, belki sosyal çevrimin değişmesinden de kaynaklıdır. Üniversiteye geçtik. Daha farklı bir ortam. Ama benim gördüğüm birazcık daha azalmış durumda. Umarım daha da azalır. Umarım ki hiç
yani
kimse...
Daha çok çalışmamız lazım. Şimdi hepimiz tabii biz biraz uzattık üniversite serüvenimizi ama sonuçta yine öğrenciyiz. Bizler şanslı insanlarız. Şimdi o kardeşlerimiz bizler kadar şanslı olmayabiliyor. Ailelerimizi seçemiyoruz. Yani onları yalnız bırakmamamız lazım. Çünkü onlar yalnız kaldığı zaman bu toplum yalnız kaldı demektir. Onlar da bizden. Yabancı değil onlar. Yani bunların belki de birçoğu bizim çocukluk arkadaşımız. Tanıdığımız insanlar. Bir mahallede büyüdüğümüz insanlar. Yani bizim jenerasyonumuz şu andaki gibi evde bilgisayarla, tabletle büyüyen bir jenerasyon değil. Biz sokaklarda büyüdük. Oyun oynadık. Efendim bisiklet sürdük. Ve bu çocuklar tabii ki böyle 4-5 yaşında da uyuşturucu kullanmıyordu. 10 yaşına kadar biz beraber oyun oynadığımız arkadaşlarımızın şimdi bu hale düştüğünü görmek insana koyuyor. Bu da bir vebaldir ve biz elimizden geleni bu noktada yapacağız. Tabii ki tek çalışmamız bu değil. Yani dediğim gibi biz siyasetçiden çok Allah biliyor gönlümüzü. Yani devlet adamı yetiştirmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz de aynı şekilde yetişmek için elimizden geleni yapıyoruz. Biz henüz o kıvama gelmiş insanlar değiliz. Tabii ki başlıca en büyük programlarımız siyasi akademilerimiz olabilir. Efendim konferanslarımız olabilir, panellerimiz olabilir. Bu noktada tabii ki STK geçmişimizin getirdiği bir çevre potansiyeliyle inşallah değerli insanlarla, değerli büyüklerimizle vatandaşlarımız zaten buluşuyor. Buluşturmaya da devam edeceğiz yani. Tabii ki şunu da belirtelim, yani bazı başlıklarımız, biz dediğim gibi yani başkanlık sisteminden 1-2 yıl kadar evvel başkanlık sistemini konuşan gençler olarak 2023'e hedeflenmiş insanlarız. Bu noktada tabii ki belediye başkanlarımızla tekrardan çalışmalarımız, programlarımız devam edecek. Milletvekillerimizle tabii ki daha önemlisi olarak akademisyenlerle 2023'e nasıl hazırlanmalıyız? Yerel yönetimler bazında da tabii ki sizin gibi programlarla, sizin yaptığınız gibi programlarla inşallah 2023'e gümbür gümbür geleceğiz diyelim.
İnşallah başkanım. Dediğimiz gibi işte STK'nın görevi burada devreye giriyor. O arkadaşı, o yalnız kalan, ötekileşen arkadaşı elinden tutup çıkartmak. Evet. STK'nın amacı budur. Konferanslar gerçekten önemli, paneller gerçekten önemli. Yapılması gerekiyor. Ama en önemli olan o arkadaşı, o yalnız kalan, ötekileşen arkadaşı tutup o olduğu bataktan çıkartıp gerçekten düzgün bir aile kurmasına, bir yaşam kurmasına, ona bir dünya görüşü, bir vizyon kazandırmasına kadar yardımcı olmak en önemli hedefimizin olması gerekiyor. Siz de bu yönde çalışmalar yapıyorsunuz. Yani gerçekten
STK
çok önemli.
Deyince, STK deyince maalesef sadece salon programı olarak anlaşılıyor. Özellikle son 1-2 yıldır. Halbuki STK demek bu değil. STK demek bazen sokağa inmektir. Sokaktaki insanlarla sohbet etmektir. Çay ocağında oturmaktır. Yani burada tabii kendimizi de biraz eleştirelim. Benim nacizane tavsiyem belli bir noktalara geldikten sonra daha çok çay ocaklarında oturmak. Yani vatandaşın böyle her zaman gitmediği lüks yerlerde oturmakla biz bu vatandaştan biriyiz, biz bu milletin kendisiyiz efendim, biz bu milletin hizmetkarıyız demek birbirine uyuşan terimler değil. Önce bir çay ocağında oturacağız, oradaki dayılarımızdan, kardeşlerimizden sohbet edeceğiz, hemhal olacağız. Ondan sonra biz bu milletin bir ferdiyiz diyeceğiz ama biz normal standart vatandaşlarımızın ulaşmakta zorluk çektiği mekanlarda oturup fotoğraflar paylaşıp sonrasında bu milletin biz efendisi değiliz, hizmetkarıyız demek pek mantık işi olmuyor. O noktaya dikkat etmelerini rica ediyoruz yani.
O birazcık da işin sloganlaşmış kısmı oluyor. Yani evet. Bir iş ne kadar sloganlaşırsa kalitesi o kadar düşüyor. Etkisi o kadar düşüyor. Görüyoruz günümüzde. Sürekli sloganlaşmış hamasi söylemler ama sonuca baktığımız zaman herhangi bir karşılık göremiyoruz.
Evet.
Bu zaten toplumun temel sorunu. Bunun çözülmesi gerekiyor. Ama umuyoruz ki bizim halkımız hedeflerine, amaçlarına, kendi vizyonuna değer katacak şekilde çalışmalarına devam ederek ülkesini daha iyi bir konuma getirmeye çalışıyor. Bunu görüyoruz. Sizleri görüyoruz, genç arkadaşlarımız. Yani bu arkadaşlarımız bir kahvehanede oturup batakta oynayabilirdi yani. Örnek veriyorum. Evet. Şu arkadaşımız böyle yapıyor. İşte veya çeşitli mekanlara gidip nargile kafelerde ömrünü de çürütebilirdi. Ama burada kendilerini insanlığın hizmetine bir manada sunuyorlar. Gençliklerini bitiriyorlar. Yere geliyorlar. Etrafımızdan görüyoruz arkadaşlar. Evlerine gidemiyor. Toplantı oluyor. İşte bir sosyal sorumluluk projesi oluyor. Ona yardım. Oraya git. Oraya git. Bu arkadaş da genç. Ama şimdi diğerleri gibi değil.
Hayatı boyunca bir yol seçer. O seçtiği yolun bedelini öder. Bizim bedelimiz bu. Onların bedeli de o. Yani biz siyaset yolunu seçtik. Hizmet yolunu seçtik. Dava yolunu seçtik. Bu yüzden ailemizden, sevdiklerimizden, akrabalarımızdan fedakarlık yapabiliyoruz. Onlar da o yolu seçtiler. Onlar fedakarlık yapmıyorlar ama biz milletimize hizmet etmek için elimizden geleni yapıyoruz. Bu verdiğimiz fedakarlıklar da bize güzel gelen şeyler, zor gelen şeyler değil. Bu işin lezzeti bunlar.
Dediğimiz gibi bu işin yani cefasını çekeceksin ki sefasını süresin. Evet. Gerçi o STK'da senin bir süre sonra ailen oluyor. Oradan
kesinlikle,
da,
kesinlikle.
Oradan da zevk alıyorsun.
Yani şimdi bakın, gençliği yaşamak diye bir tabir var. Tamam mı? Gençliği yaşamak nedir? Bunu öncelikle biraz tartışmak lazım. Şimdi bizim jenerasyon efendim böyle geceleri gezerek çok affedersiniz böyle vatandaşımızın tabiriyle böyle alem yaparak dediğimiz olaylara girerek efendim batak oynayarak, yani adını ne koyarsanız, alkol içerek, eğlenerek efendim ben gençliğimi yaşıyorum diyor. Şimdi bu kalıplaşmış bir şey, tamam mı? Gençliğimizi yaşayacağız. Bize diyoruz ki gençliği yaşamak bu değil. Onların gözünde ben gençliğimi yaşamıyorum. Sen gençliğini yaşamıyorsun. Çünkü neden? Biz 14-15 yaşında girmişiz AK Parti'ye. Sonrasında STK'da devam etmişiz. Bu saydığımız şeylerin hiçbirini yapmamışız. Ve diyorlar ki sen gençliğini yaşamıyorsun. Biz de diyoruz ki kardeşim gençliğini sen yaşamıyorsun. Bizim nezdimizde gençlik böyle yaşanır. Biz bu kadar küçük yaşlarda bir yola girmişiz. Bir bedel ödemek için elimizden geleni yapmışız. Ya en kötüsü Allah kalbimizi biliyor. Hizmet etmek için elimizden geleni yapmışız. Bence gençliği yaşamak bu. Hani diyoruz ya Sayın Cumhurbaşkanımızın yaşadığı gibi bir gençlik. Efendim Erbakan Hoca'nın yaşadığı gibi bir gençlik. Necip Fazıl'ın yaşadığı gibi bir gençlik. Belli bir aşamasından sonra tabii orası. Şey, o çöplük olan kısmı değil. Çöplükten sonraki kısım. Şimdi bu değerlerin yaşadığı gençliği biz yaşamaya çalışıyoruz. Tabii ki bizim kesimde de efendim biz Tayyip Erdoğan'ın gençliğini yaşayacağız deyip ama daha doğrusu şöyle yapayım yanlış anlaşılmasın. Biz Tayyip Erdoğan olacağız diyen kardeşlerimiz var. Lakin biz bakıyoruz yaşadıkları hayat, yaşadıkları gençlik Tayyip Bey'in yaşadığı gençlikle Tayyip Bey'in yaşadığı bedelle hiç uyuşmuyor. Biz Tayyip Erdoğan olacaksak onun yaşadığı gibi bir gençlik yaşayacağız. Onun ödediği bedelleri ödeyeceğiz. Onun aldığı riskleri alacağız. Ve kendi tabiri olan koşacağız. Ama risk alarak koşacağız. Yani reklam yapmayacağız. Biz Tayyip Erdoğan olmak istiyorsak Tayyip Erdoğan gibi yaşayacağız. Erbakan olmak istiyorsak Erbakan gibi yaşayacağız. Efendim Adnan Menderes olmak istiyorsak onun gibi yaşayacağız. Fatih Sultan Mehmet olmak istiyorsak onun bilgi birikimine sahip olacağız. Yani bugün biz Fatih'in torunlarıyız. Ama ecdadımız 5 dil 6 dil bilen efendim yivli topu icat eden padişahlarımız geçmişlerimiz varken biz daha kitap okumaktan aciziz ama onlar gibi olacağız diyoruz. İşte böyle yaparsak olamaz.
Ya tabii Fatih Sultan Mehmet gerçekten örnek alınması gereken birisi. Şöyle ki ya İstanbul'u fethetmiş. Evet bu gerçekten büyük bir yani çağında gerçekten bir çağ açıp bir çağ kapatmış. Ama Fatih Sultan Mehmet'in şu yanı da var. Arkadaşlarımız özellikle ben de bir zamana kadar bunu kaçırıyordum. Fatih Sultan Mehmet bir yandan Gazali'yi okurken bir yandan İlyada'yı okuyor. Hem Doğu'yu okuyor hem Batı'yı okuyor. Tabii
marjinal bir yapısı.
Oradan bir çıkarım yapıyor ve en iyisini topluma sunuyor. Bizim gençliğimizin de böyle olması gerekiyor. Yani örnek alacaksak Fatih Sultan Mehmet'in
tabii,
bu yönünü
çeşit bakmak gerekiyor. Bir kişi okuyan tek bir görüşe tabii sahip olur. İki kişi okuyan iki görüşe sahip olur.
Şahi topunu evet döktürüyor. Ya
teknoloji buna ait.
Tabii. O zamanın düşünün ki en büyük en üstün teknolojisi onu yaptırıyor. Böyle bir vizyona sahip. Ama biz ne yapıyoruz? Biz sürekli geçmişten medet umuyoruz. Ya ben kendim için de söylüyorum. Yani bunu söylerken aslında kendimi de eleştiriyorum.
Tabii yani şöyle de diyebiliriz. 1450'li yıllarda Şahi topunu bulan Osmanlı ve hatta bunu İstanbul'un surlarına, Bizans'ın surlarına vurduğunda zelzele yaratan Şahi topunu bulan Osmanlı son zamanlarında matbaa makinesini yapamıyordu. Şimdi bu bizim için çok güzel bir örnek. Anlatabiliyor muyum? Biz örnek alacaksak böyle şeyler örnek alalım. Efendim tabii ki dua edeceğiz. Ufak bir noktaya değinmek istiyorum. Çalışmayıp sadece dua edip zafer kazanılmaz. Zannımca yani biz burada tabii ki böyle dini öğüt verecek insanlar değiliz. Haddimize değil ama bu benim görüşümdür. Yani Fetih Suresini okuyalım tamam. Ama Fetih Suresini oturduğumuz yerden okursak biz fetih gerçekleştiremeyiz diye düşünüyorum ben. Veya bir 100 kişi 200 kişi oturup bir yerde dua etsek biz silah yaratamayız diye düşünüyorum. Yani önce çalışacağız. Tamam mı? Önce elimizden geleni yapacağız. Ayağa kalkacağız. Ondan sonra dua edeceğiz. İşimizi Allah'a bırakacağız.
Burada Erbakan hocamızın bir sözü geldi aklıma. Yaşandığı zamanlarda ona şey diyorlarmış. İşte hocam yaşlan artık Kur'an oku işte vesaire diyormuş. Evet. Erbakan hocam da şey diyormuş. Ya ben Kur'an okuyorum. Kur'an da bana kalk cihat et
diyor. Kalk git diyor yani. Kalk cihat et diyor. Şimdi nasıl yapacağız bunu?
Şimdi burada nasıl yapacağız? Gençliğin gerçekten harekete geçmesi gerekiyor. Bu noktada bütün arkadaşları, biz burada hiçbir arkadaşımızı dışlamıyoruz. Ya ben şahsi olarak söyleyeyim. Ben okulda kim gelirse gelsin. Yani güvenlik soruşturmasında sıkıntısı yoksa, vatana millete faydalı bir arkadaşsa ben o arkadaşla el sıkışırım. Sıkıntısı olur. İşte yanına gideriz. Elimizden bir şey geliyorsa yardım ederiz.
Ya bunlar bizi biz yapan değerler. Biz tabii bir tavanın balıyız. Ha, tabii ki dağdaki teröristin takım elbise giymiş hali olan insanlar bu söylediklerimizden muaftır. Yani bu vatanla, bu bayrakla, ezanla, dinimizle, bizle, milletin bölünmez bütünlüğüyle sıkıntısı olmayan herkese biz oturup çay içebiliriz. Ama bu insanlarla, bu saydığımız sıkıntılar olan insanlarla değil oturmak, biz onların selamını bile almayız, selam da vermeyiz. O da bizim net çizgimizdir.
Ez cümle bizim gençlik adına verebileceğimiz tavsiyeler. Biz burada tabii gençlik derken kendimize eleştiriyoruz.
Tabii yani ki tabii. Bunu ben da kendimi eleştiriyorum. Siz kendinizi eleştiriyorsunuz. Evet.
Yani biz herhangi bir kimseye burada öyle atıflar yapmıyoruz. Bizim gördüğümüz, bizim akranlarımıza biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz. Evet. Derdimizi anlatmaya çalışıyoruz. Bir yaramız var. Bu yaramıza merhem arıyoruz. Tabiri
tabii,
caizse.
Çalışalım diyoruz ya. Kötü bir şey demiyoruz. Yani beğenelim veya beğenmeyelim. Gençlere en çok önemi veren hükümet döneminde yaşıyoruz.
Başkanım, isterseniz kısa bir araya girelim. Ondan sonra hükümet konusuna kaldığımız yerden devam edelim.
Önemli bir konu. Orayı kısa geçmeyelim. Aradan sonra devam edelim.
Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra sizlerle beraber olacağız.
Bu sabah yağmur var İstanbul'da. Gözlerim dolu dolu oluyor bilinmez diye. Anne sözü dinler gibi masum. Ağladım bu sabah. Günler dayanılmaz oldu senden uzak olunca. Martılar mahzun oldu, onlar bile ağladılar. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Şarkılarda düşünmek seni bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki. Seni bana getirmez ki.
Sevgili dinleyenler, kısa bir aradan sonra yine sizlerle beraberiz. Başkanım, hükümetimizin gençlik politikalarından konuşuyorduk. İsterseniz kaldığımız yerden devam edelim.
Tabii. Yani bahsettiğim gibi hükümetimiz beğenelim veya beğenmeyelim gençlere çok önem veriyor. Yani bunu biz ezbere söylemiyoruz. Yaşadığımız için, gördüğümüz için söylüyoruz. Bugün Türkiye'de inanın ulaşamayacağımız makam yok. Bizim değil, bütün gençlerin aynı şekilde. Yani valilerimizle görüşebiliyoruz, emniyet müdürlerimizle görüşebiliyoruz, efendim hocalarımızla görüşebiliyoruz, milletvekillerimizle görüşebiliyoruz, programlarımızı sunabiliyoruz, faaliyetlerimizi sunabiliyoruz. Çok rahat bir şekilde isteklerimizi dile getirebiliyoruz ve Allah razı olsun bu noktada gerçekten güzel geri dönüşler alıyoruz ki biz yerelde Üsküdar genelinde siyaset yapan arkadaşlarız. Tabii ki geneli Türkiye'yi ilgilendiriyor ama biz Üsküdar'lı olduğumuz için buranın siyasetine biraz daha hakimiz. Sağ olsun burada belediye başkanımız Hilmi Türkmen, Sayın Hilmi Türkmen gençlere güzel abilik yapıyor. Yani biz kendisine bir proje götürdüğümüzde hiç böyle yabancıladığını veyahut da beğenmediğini hiç şahit olmadık. Bize hep yardımcı olmuştur. Yardımcıları bize hep kol kanat gelmiştir. Allah razı olsun. Bütün belediye başkanlarımız aynı şekilde bize çok yardımcı olmuştur. Memleketimiz Rize'ye gittiğimiz zaman bile ya biz geldik deyip il emniyet müdürlerimizin, valilerimizin çayını içebiliyoruz ki en son biliyorsunuz hain misalları sonucunda şehit oldu Altuğverdi müdürümüz. Allah gani gani rahmet eylesin. Bu vesileyle onu da anmış olduk. Onun da çayını içmiştik. Dediğim gibi değerlendirmek lazım. Büyüklerimiz gençlere önem veriyor. Biz de bu işleri gerçekten güzel projelerle böyle dile getirip gençliğimize heba etmememiz lazım. Bu büyüklerimize değerlendirmemiz lazım.
Yani gençlik usulü bildikten sonra
evet,
istediği projeyi, istediği fikri yetkili makamlara yani, ulaştırdıktan sonra herhangi bir sorun...
Tabii yani yok işte bizden ilgilenmediler, yüzümüze bakmadılar. İnanın ben 8 senelik siyasi hayatım boyunca böyle bir şey hiç yaşamadım. Biz gittiğimiz her yerde üslubumuzu bildikten sonra, bakın küçük küçüklüğünü bildikten sonra büyük de inanın büyüklüğünü bilir. Ve yine unutmayalım ki bu Kurtlar Vadisi'nde biz zamanında çok izlerdik. Böyle biraz anekdot paylaşalım, orada da geçer. Küçük küçüklüğünü biliyorsa büyükten daha büyüktür. Biz yeter ki küçüklüğümüzü bilelim, gerisi kolay. Yani gittiğimiz her yerde gayet güzel ağırlanıyoruz, projelerimize de önem veriyoruz.
Başkanım şu an can damarımdan girdiniz. Mest oldum. Ben de sıkı bir takipçisiyim. Hala izliyorum.
Sevdiği şeyler.
Başkanım isterseniz biz programımızın asıl konusu olan yerel yönetimlere giriş yapalım.
Evet.
İlk olarak oturduğunuz semtteki yerel yönetimlerin faaliyetlerinden haberdar mısınız? Nasıl buluyorsunuz faaliyetleri? Bu konuda isterseniz küçük bir sohbet gerçekleştirelim.
Yani siyasi kimliğimiz dolayısıyla beğenmiyoruz deme gibi bir şansımız yok zaten. Ama gerçekten beğenmemiş olsaydım da bunu dile getirirdim. Beni tanıyorsun, uzun zamandır tanıyorsun. Üsküdar'da biz yapılanlardan gerçekten memnunuz. Biz yakın arkadaşlarımıza da çevremize de belediyemizin sunduğu dört dörtlük eserler kitabını tavsiye ediyoruz. Maalesef bizim bir ufak hatamız vatandaş bu yapılanların çoğunu bilmiyor. Yani Hilmi Türkmen önderliğinde Üsküdar Belediyesi çok güzel çalışmalar yapmış ama vatandaşa bunu aktaramamışız. Bu da bir öz eleştiri olsun. Mesela şu an tabii dinleyiciler göremiyor, arkamda bir poster var. Orada Üsküdar Valili Sultan gemisi var. Şimdi bu gerçekten bu vatandaşa yapılmış büyük hizmetlerden biri ve çok maliyetli de bir şey. Burada hiçbir ücret ödemeden vatandaşlarımız gidiyorlar. Efendim gemide boğaz turu yapıyorlar. Yani biz de bir iki kere katıldık. Sadece böyle yemek yiyip içip boğazdan geri dönen bir hizmette değil. Yani Türkiye'de İstanbul'la bütün tarihi yapıları gösterip geçmişini anlatıp, tarihini anlatıp bilgi birikimi yapan bir şey. Biliyorsunuz engelsiz yaşam merkezleri açıldı. Bu Türkiye'de bir ilk. Üsküdar yapmış bunu. Ve bundan bildiğim kadarıyla iki tane var Üsküdar'da. Burada dışarıda benim de yakın akrabalarımdan aynı dertten muzdarip olan tanıdıklarımız var. 1.000 lira, 1.500 lira bir ücreti vardır bu. Nasıl diyeyim yani adını tam bilmiyorum. Birebir eğitimin diyelim yani engelli kardeşlerimize. Tedavi. Psikolojik danışman, tedavi ücretleri. Bunları şimdi Üsküdar Belediyesi bakıyorsunuz bedava karşılıyor. Ya bu engelsiz yaşam merkezi benim nezdimde Üsküdar Belediyesi'nin bu millete kazandırdığı en değerli şeylerden biridir. Türkiye'de örneği yok henüz. Diğer belediyelerde inşallah bir ön adım olur diyelim yani.
Bunlar ya Üsküdar Belediyesi ya sosyal belediyecilik alanında
kesinlikle.
Gerçekten
kesinlikle.
Çığır açtı ama sıkıntı şu ki ya reklamı yapıyoruz ama reklamını iyi yapamıyoruz.
Evet.
Sıkıntımız da
bahsettiğim gibi yani vatandaşımızın
kaynaklanıyor.
Biz bunu vatandaşa aktaramıyoruz. Yani bunu aktarıyoruz diye kendini kandırır. Vatandaşa aktaramıyoruz. başka şeyler de var. Yani burada bakıyorsunuz dev mekan. Bağlar başında var. Sahilde var. Bakıyorsunuz Tebessüm Kahvesi. Bunlar Türkiye'de gerçekten böyle önde gelen atılımlar, önde gelen hizmetler. O halı sahalar, havuzlar falan onları saymıyorum. Çünkü onlar zaten yapmamız gereken şeyler. Vatandaşımız da hizmete artık 16 senedir doyduğu için onları biz hizmetten saymıyoruz. Yani tabii ki onlar da büyük hizmetler ama onlar bizim gözümüze çerez geliyor artık ya.
Yani. Yani şöyle bakmak gerekiyor. Bir ilkokul öğrencisi Üsküdar Gençlik Merkezi'ne gidiyor. İşte judo eğitimi alıyor, karate eğitimi alıyor. İşte çeşitli hat sanatlarında veya ilgi alanı neyse, müzik ise orada eğitim alıyor. Liseye geliyor. Lisede akademiler var. Akademide üniversite yazılırken eğitimini alıyor. Üniversiteye geçiyor. Daha sonra fikir sanat merkezi var. Bir fikri varsa, girişimciliği varsa orada bunu değerlendiriyor. Çıkışında nev mekana geliyor. Nev mekan sahile geliyor. Orada çayını içiyor. Yani Üsküdar Belediyesi bir genci günlük hayatında hatta genel yaşam boyunca bütün evrelerde müdahil oluyor. Ama tabii sıkıntımız bunu anlatamamak. Yani bu gerçekten büyük bir sorun. İnşallah bunlar da zamanla aşılır. Biz çünkü buradan bir özel işleri yapıyoruz. Yani bunu söylemezse karşı tarafı bu zulüm olur.
Evet.
Bunu söylememiz gerekiyor.
Bakın hizmetlerden bahsettik. Biz şu an burada oturmuşuz. Türkiye gündemi değerlendiriyoruz. Genel gündemi değerlendiriyoruz. Bu da belediyemizin hizmeti.
Tabii.
Anlatabiliyor muyum? Yani bunları atlamamak lazım. Bunları görmek lazım. Gençliğe önem veriyor mu dedik ya yerel yönetimle. Bakın bizler daha genç insanlarız. Ve bu ülkenin gündemini değerlendirebiliyoruz.
Ya Cumhurbaşkanımız.
Bu da bir hizmet.
Ya zaten 100 günlük eylem planını açıkladı. Radyo gençliğin soluğu. Biz burada gençliğin nabzını yapıyoruz.
Evet.
Yani hedeflerimiz de örtüşüyor. Burada Üsküdar Bey bize böyle bir imkan sağladı. Sesimizi duyurabiliyoruz. Bize bir alan açılmış sonuçta. Bunların bir külfeti var. Ama buna rağmen biz buradayız. İstediğimiz fikri hür bir şekilde burada söylüyoruz. Hangi arkadaşımız gelirse gelsin. Biz çağırıyoruz burada fikirlerini özgürce söylemesi noktasında. Yani teşekkür ediyoruz. Bazı arkadaşlarımız bizi yanlış anlıyor. Ya Üsküdar'ı çok mu övüyorsun diyorlar. Ya şimdi olay şu. Şimdi bir şey yapılmış görüyoruz
biz,
kardeşim
bak,
ya.
Biz zaten müminiz. Biz Müslümanız. Biz diyoruz ki övünmeyin. Övünmeye layık olan ancak Allah'tır. Şimdi biz kimseye övünmeyiz ama hak edenin hakkını da vermekle yükümlüyüz. Ben inanıyorum ki yeni başkanımızla biz tabii ki aynı ortamda birçok kez bulunduk. Üslup dedi ki üslup çok önemli. Küçük küçüklüğünü bilecek, büyük büyüklüğünü bilecek. Ben burada gördüğüm şeyde Hilmi Başkanımızı eleştirebilirim. İnanın eleştiririm ama şu an aklıma gelen bir şey yok benim. Ve o da bunu zannediyorum ki büyük bir olgunlukla karşılayacaktır. Yani yeter ki üslup bilelim ya. Kimse burada beni nasıl eleştirirsin diye bir tepki zaten artık günümüzde kalmadı. O zihniyet gideli çok oldu. Herkes eleştirebiliyor. Sayın Cumhurbaşkanımız eleştiriliyor bu ülkede. Sorun yok ki ya. Sıkıntı yok yani. O kadar da İşçi farklı boyutları taşımamak lazım yani. Biz Üsküdar'da bakıyorum ben. Biz memnunuz. Tabii ki kimisi der ki benim arsam var, imarından muzdaribim. O da onun kararıdır. Yani inşallah ona da bir çözüm bulunacaktır diye ümit ediyoruz. Sonuçta onlar da bizim vatandaşlarımızdır yani.
Tabii ki ya dediğiniz gibi yani herkesin çeşitli sıkıntıları var. Ama biz gençlik alanıyla konuştuğumuz
evet,
için.
Evet ben gençlik alanında.
He, bu alanda gerçekten.
Üsküdar Belediyesi'ni ben sosyal belediyecilik anlamda önüne gelen belediyelerden biri olarak görüyorum.
Ya çünkü ben çeşitli işte konferanslara katılıyoruz vesaire. Arkadaşlar şeyi anlatıyor işte yerel yönetimler alanında ne bekliyorsunuz? Ya bir arkadaş geldi şey dedi. İşte bir dedi bilim merkezinin kurulması lazım dedi.
Bu kuruldu bak ben onu atladım.
Ben doğru dedim kardeşim dedim. Yani Üsküdar'da bu var dedi ki girişimcilikle alakalı dedi. Bir yerin kurulması lazım dedim. Kardeşim Fişe Sanat Merkezi var. Ya engellilere çalışılması
lazım. Bilim merkezi var.
Engellerle alakalı engelsiz yaşam merkezimiz var dedim. Şimdi burada Üsküdar Belediyesi'nin reklamını yapıyormuşsun gibi oluyor ama olanı söylüyorsun. Yani olmayan bir şey söylemiyorsun. Bilim merkezi ne kadar büyük bir şey ya.
Burada reklam yok olan bir şey bu ya. Yani ben Üsküdar'da gençlerin gerçekten fikirlerine önem verildiğini görüyorum. Bunun için de şimdi burada yalan konuşamam.
Ya çocuk dedi. Üniversitesi
o
keza
ben, bulunduğumuz semtte belediyesinin çalışmalarından memnunum. Allah razı olsun.
Ancak başkanım biz burada tabii ki Üsküdar Belediyesi'nin faaliyetlerini övdük. Oturduğumuz yer olan Üsküdar. Ancak birazcık da Üsküdar Belediyesi'nin kendisini daha ileri nasıl taşıyabileceği noktasında fikirlerimizi söylesek. Hem onlar için de bir biz gençlik olarak yani yol gösteremeyiz de bir yön işte şu tarafa daha ağırlık verseniz daha iyi olur diyebileceğiniz bir alan var mı?
Var tabii ki. Şimdi yani hiç oturup böyle eleştirmeden de gitmek olmaz. Ama bu sadece Üsküdar bazında değil. Biz yaptığımız iş gereği birçok belediyeyle bir aradayız. Gidiyoruz, geliyoruz. Bizim en büyük sıkıntımız maalesef vatandaşın en büyük sıkıntısı tepeden bakma mevzusu. Yani bunu sokakta geçen insan da artık biliyor. Tabii bu noktada biz Sayın Cumhurbaşkanımızın da belirttiği gibi bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Belediyelerimizi bu noktada biraz daha samimi, biraz daha tevazulu, alçak gönüllü olmaya davet ediyoruz. Ve yine diyoruz ki gençlik. Gelecek bizim elimizde. Zaten Allah razı olsun bize değer veriyorlar. Ama bu değer devam etmeli. Yani tabii. Genç hata yapar. Biz hata yaparız. Ama hata bizi affetmek onlara yakışır. Onun için gençliğe önem verilmesinden yanayım ve kesinlikle Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği lafın arkasındayım. Bizi yükselten tevazumuz olmuştur. Vatandaşların biraz daha içinden olmamız lazım. Ben birçok yerde bunu dile getiriyorum. Efendim, çok lüks yaşayıp da vatandaşa ben sendenim dediğimiz zaman bu gerçekten olmuyor. Yani biz sokağa giderken böyle ne bileyim 1500 liralık, 2000 liralık ceketleri çıkarıp inelim sokağa. Çay ocağına onlarla girmeyelim. Efendim, çok lüks arabalara binmeyelim. Ne olmuş? Bir şey mi kaybederiz ki? Bunlara biraz daha dikkat edildiği zaman ben inanıyorum ki yerel yönetimlerde daha güzel şeyler olacaktır.
Tabii ki dedikleriniz önemli noktalar. Biz Üsküdar'ı konuşursak biz bu mevzuda programımız biter faaliyetleri saymaya başlarsak.
Evet, tabii.
Ondan dolayı biz Türkiye'deki yerel yönetimlerden bahsedelim. Türkiye'de nasıl değerlendiriyorsun sence?
Ya Türkiye'de de şimdi baktığımız zaman yani yerel yönetimlerde ciddi anlamda bizim gördüğümüz, okuduğumuz, araştırdığımız sonucunda Türkiye'yi belli bir noktaya getiren hükümet AK Parti hükümet. Yani Tayyip Bey'in geldiği noktadan günümüze kadar bakarsak bunu kimse inkar edemez. Ya tabii ki inkar edenler oluyor. Onlara söz bile anlatma zahmetinde bulunmuyoruz yani. Ama Türkiye'ye bakıyoruz ki her alanda yerel yönetimlerinde AK Parti hükümetiyle belli başlı çalışmaları yapmış, güzel bir noktaya gelmiş. Efendim bir senedir, bilemediniz iki senedir bir ekonomik sıkıntımız olabilir. Lakin bunu da doğal karşılıyoruz. Çünkü biz savaşın içindeyiz. Her savaş silahla, tankla, tüfekle olmuyor. Biz burada bir ekonomik savaşın içindeyiz ve biz öğrenciyiz ama aynı zamanda biliyorsun yani biz ticaretle de haşır neşiriz ailemizle beraber bir aile firmamızla. Ve şunu diyebiliyoruz. Biz en çok AK Parti hükümeti döneminde kazanmışız. Şimdi böyle bir iki sene dişimizi sıkarız. Yani çok kazanamadık diye efendim taşı sıkarız, suyunu çıkarız ama fabrika kapatırız ama yine de Tayyip Bey'den vazgeçmeyiz. Yerel yönetimler noktasında da belediyelerden benim nezdimde şikayetçi olan insanlar sadece tevazu, alçakgönüllü olmama ve çok lükse kaçma noktasındadır. Bakın bu dediklerimi az görmeyin. Biz hep halkın arasındayız. Ve halk gerçekten artık böyle çok lüks bir yaşantı istemiyor. Buna kulak vermelerini ümit ediyorum. Yerel yönetimlerinde, genel yönetimlerinde herkes.
Ya şimdi AK Parti hükümeti gerçekten iş başına gelmesiyle beraber zaten Cumhurbaşkanı da yerel yönetimlerden çıkması evet, hasebiyle oraya sorunları bildiği için çözümlere nokta tespitlerle uyguladı, üretti çözümleri.
Evet.
Tabii ki 20 yıl, 18 yıl oldu. 19 yıl oldu şimdi. Yani insanlar yani daha bir yıl, iki yıl işte karı koca geçinemiyor. AK Parti hükümeti 20 yıldır ülkeyi bir fil yönetiyor tek başına.
Tabii yani 16 ki, diyelim de hadi yuvarlayalım. Yani öncesinde de tabii Büyükşehir Belediye Başkanlığı tabii, falan. 20 yıldır tabii ki Türkiye'de söz sahibi bizim canım.
Ya buradaki AK Parti'nin sıkıntısı bence şu. AK Parti artık kendisiyle yarışıyor. Evet. Yani geçeceği kimse kalmadı. Kendi kendine geçmeye çalışıyor. Ki en zor olan da bu. Burada gerekli öz eleştiri yapıp kendi
şimdi
hatalarını tespit edip.
Bir öz eleştiri de şu olabilir. Yani belki de dinleyenler bana kızacaktır ama. Şimdi böyle bakıyorum bizim cenaha, bizim kesime. Sürekli 2002 öncesini örnek gösteriyoruz. Efendim su kuyruğu vardı, tüp kuyruğu vardı falan filan. Zannımca bu biraz ucuz siyasete kaçmak oluyor. Bizim örneğimiz bu olmamalı. Tamam o günlerden biz bugünlere geldik. Allah razı olsun getirenlerden. Ama kendimize böyle teknoloji anlamında, ekonomi anlamında, yatırım anlamında, çalışkanlık anlamında işte 1980'lerin Türkiye'sini değil de mesela günümüzün Almanya'sıyla yarışabiliriz, Amerika'sıyla yarışabiliriz, İngiltere'yle yarışabiliriz fikir anlamında. Beğenmediğimiz İsrail'le yarışabiliriz ya. Bu adamlar çalışmış ve belli bir noktaya gelmişler. Ama biz böyle çalışkanlık, üretkenlik noktasında sürekli sanki 2002'den önce bir Türkiye Cumhuriyeti Devleti yoktu. Tamam, zor günler vardı, evet. Allah razı olsun Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğiyle biz zor günleri atlattık. Ama Türkiye Cumhuriyeti 2002'den önce de bir devletti yani. Bunu unutmamak lazım. Biz 2002'de kurulmadık. 2002'den önce de biz büyük bir devlettik. Şimdi 2002'den önce biz yoktuk. Efendim ülke bitmişti, elden gitmişti de biz kurtardık gibi bir algı bizi çok ileri götüremez. Bizim kendimize rakip olarak görmemiz gereken yerle tabii ki böyle Avrupalı devletlerin ilerlediği noktalarda bizim hedefimiz de örneklerimiz de onlar olmalıdır. Tabii yani ki kendimize yarışıyoruz ama kendimizi de kandırmamak lazım.
Tabii ki bizim ülkemizin daha da ileriye gitmesi gerekiyor. Çünkü sorumluluğu fazla.
Evet.
Yani geçmişinden...
80 milyondan ibaret bir ülke değiliz. Biz Müslüman ümmetin yani kabul olmuş duhasıyız desek yeridir herhalde. Onun için bizim yapacağımız çalışmalar veya yapmayacağımız çalışmalar, bu kısım daha önemli, sadece Türkiye'yi değil mazlum coğrafyasını ilgilendirmektedir. Onun için böyle geçmişe bağlı kalmayıp geleceğe bağlı kalmalıyız. Geleceğe doğru yürümeliyiz. Yani en azından şunu diyelim, biz 100 sene, yaklaşık 100 sene evvel rahmeti rahmana kavuşan Mustafa Kemal Atatürk'ü konuşmayı artık bırakmalıyız. Onu eleştirmeyi artık bırakmalıyız. Geleceğe bakmalıyız diye.
Ya geçmişte artık övünmeyi de artık bırakıp geleceğe dair vizyonlar, hedefler evet, çıkartmamız yani, gerekiyor.
Sayın Cumhurbaşkanımız sürekli 2023, 2053, 2071 derken bizlerin sürekli böyle bu kadar 100 sene, 150 sene öncesini konuşması gerçekten beni çok şaşırtıyor. Yani geçmişteki siyasi karakterler öldü gitti. Biz geleceğe bakmalıyız. Onun annesi oydu, onun babası buydu, o şuydu, bu buydu. Bunlar bitti arkadaşlar. Biz gelecekte ne yapacağız? Bundan bahsedelim.
Tabii ki benim gördüğüm açıkçası yani Türkiye'nin yerli savunma sanayinde de ileriye gitmesi benim için umut verici bir durum.
Evet.
Benim alanımda yerel yönetimler, okuduğum alan bu. Bu işin teorisini görüyorum. Pratiğinde de burada arkadaşlarla beraber bir beyin jimnastiği yapıyoruz. Kafamızı açıyoruz tabiri caizse. Buradan edindiğimiz fikirleri biz kendi toplumumuza yaşatmaya, bir katma değer sağlaması için uygulamaya çalışıyoruz. Bizim amacımız bu. Umarım ki benim genç arkadaşlara tavsiyem, kendime de tavsiyemdir. Bütün herkes işini gerçekten layıkıyla yaparsa hiçbir sorun kalmaz.
Evet.
Benim alanım bu kardeşim. Ben Marmara Üniversitesi'nde yerel yönetimler bölümünde okuyorum. Ben bu işin 4 yıldır, şu an 3. yılındayım. Seneye mezun olacağım. Ben bu alanla alakalı gerçekten hem teorisine, hem tarihine, hem günceline sahip olursam kabiliyetine ben elimden geleni ülkeme, vatanıma en iyi şekilde yaparım.
Ya tabii şimdi daha demin bahsettik yani neler yapmalıyız konusunda. Şimdi çok zaman da almadan bir iki bir şey değinmek istiyorum. Şimdi Arabistan'ı biliyorsunuz. Şöyle kürekle falan kazsak petrol çıkacak altından. Ama bakıyorsunuz böyle büyük büyük çöllere artık güneş panelleri döşenmeye başlamış Suudi Arabistan'da. Bu ne demek? Bugünü değil yarını düşünüyor bu adamlar. Çünkü biliyoruz ki yani tarihlerde yanılıyor olabilirim. 2040'da petrol, 2050'de doğalgaz, 2090'da da kömür kullanımının artık dünyada biteceğini öngörüyor bilim adamları. Burada artı 10, eksi 10 yıl yanılma olabilir. Demek istediğim şu, Suudi Arabistan bile çöllerine artık güneş panelleri döşüyorken bizim de artık geleceğe yönelik bazı yatırımlar yapmamız lazım. Anlatabiliyor muyum? Bugün de takılı kalmamamız lazım. Mesele bu. Yani biz dünü konuştukça bizim rakiplerimiz işi alıyor götürüyor yani. Herkes üstüne düşeni yapar. Herkes çalışmasını yapar. Milli ve yerli şuur, milli şuur içinde ülkesini, milletini, bayrağını yukarıya taşımak için çalışmalarını yaparsa Allah inşallah o zaman bizi muzaffer kılacak.
İnşallah ya burada gençlere önemli bir şey çünkü ama yarını bunların, yarını onlar
bunların
yönetecek.
Bunların temeli de milli şuurla gelir. Yani.
Tabii manevi ahlakın da ön planda olması gerekiyor. Gençliğimizden ben açıkçası şu an gördüğüm kadarıyla umutluyum. Umutsuz değilim. Gerçekten buraya arkadaşlarımız geliyor ve hepsinin bir vizyonu var. Bir hedefe kilitlenmişler. Bu çok önemli bir şey.
Evet.
Yurt dışına çıkan arkadaşlarımız oluyor. Oradan görüyoruz. Yani dışarıda artık oradaki gençlik artık bazı şeylerden bıkmış. Hedefsiz, vizyonsuz, amaçsız bir şekilde hayatlarını devam ettirmeye çalışıyorlar. He, diyeceksiniz ki nasıl başarılı oluyorlar? Onlar da belli noktalarda az olsa da öz olsa da çıkan kişiyi iyi bir şekilde yetiştirip bir vizyon katıp adamlar bilimini, inovasyonunu üretiyorlar ve ilerliyorlar. Bizim de yapmamız gereken bu gençlik konusunda gençliğimizin önünü açmak. Çünkü bir ülkede bir değişim olacaksa bu gençlikten başlar. Bu her zaman böyledir. Sen gençliğe gereken önem verirsen, gereken değeri verirsen o gençlik yarın bir gün yönetici olarak geldiğinde o bilir bana böyle değer vermişlerdi, bana şöyle yapmışlardı. O da kendinden sonra gençlere o şekilde değer verir i̇şte ve onları yönlendirir.
O değer günümüzde zaten veriliyor. O değere layık olalım biz gençler olarak, çalışalım. Çalışalım, çalışalım. Başka bir şey yok.
Başkanım, şimdi biz eleştirimizi yaptık. Yani bunu yapıyoruz. Ancak biz bu eleştiriyle her zaman bir çözüm üretmeye çalışıyoruz. Sizin gençlik noktasında bu sıkıntılara çözüm olarak önerebileceğiniz neler vardır?
Tabii şimdi bir genç olarak böyle gençlere de sürekli eleştirmek çok doğru bir şey değil. Çünkü biz de genciz, biz de hata yapıyoruz.
Ya programın konusu hala konuyla alakalı olduğu için söylüyoruz. Evet. Ya biz burada diyorum. Ya biz burada gençleri eleştirirken aslında biz kendimizi de eleştiriyoruz. Yani burada kimse yanlış anlamasın. Bizim burada amacımız yani bu programı yapmaktaki amacımız gençleri eleştirmek ve bir çözüm üretmek. Temel amacımız bu. O yüzden başkanım gönlünüz rahat olsun. Dilediğinizi, eleştirinizi yapın. Ona göre kendimizi planlayalım, programlayalım ve hedeflerimize emin adımlarla yürüyelim.
Gençliğe bakıyoruz. Biz de dahil olmak üzere biz de dava şuurunun tam oturduğunu düşünmüyorum. Dava nedir? Bunun tam olarak ne olduğunu bildiğinizi düşünmüyorum. Ne yapabiliriz? Bu mesela AK Parti'de biz siyaset yapıyoruz. Yol yürüyoruz. Ve görüyoruz ki bu sadece AK Parti içinde değil, birçok partide, birçok siyasi partide önceden bir dava vardı. Bizim babalarımız döneminde. Bir yol vardı. O yol için bedel ödenirdi. Veya bedel ödetilirdi. Ama şimdi bakıyoruz siyasi partiler rantların döndüğü iş bulma kurumu haline gelen ben şuraya gideyim de oradan belki bir iş buluruz. Oradan bir yere kapak atarız falan filan böyle. Şak şak hop hop deyip bir yere gitme kapısı haline gelmiş. Bu çok üzücü bir durum. Öncelikle bizim gençlerin kardeşim biz dava adamı izliyoruz ama bizim dava nedir? Bundan biraz dem vurmamız lazım. Bunu biraz düşünmemiz lazım. Bu noktada dediğim gibi yani büyüklerimiz gençlere önem veriyor. Ama bizim gençlerin bunun kıymetini henüz farkına vardığını düşünmüyorum. Gençliğe tavsiyem de kendime tavsiyem de biz bu adamların yolunda yürüyoruz dediğimiz adamların hayatlarını iyi araştırmak, ne bedel ödemişler ne bedel ödetmişler. Bunlara iyi bakmak, benzerlerini veya aynılarını yapmak için elimizden geleni yapmak. İşte biz o zaman dava adamı oluruz. Ama hatta biraz daha açalım. Dava adamı demek böyle üye çalışması yapmak demek değildir sadece. Veya dava adamı sadece kapı kapı dolaşıp üye taraması yapmak demek değildir. Dava adamı sadece sokaklarda dolaşıp broşür asmak demek değildir. Dava adamı sadece pankartlama çalışması yapmak demek değildir. Dava çok farklı bir şey. Dava bedel ödemektir. Yeri geldiği zaman bedeli ödetmektir. Yani biz sokakta yürüyoruz. Ben dava adamı oldum. Öyle bir şey yok. Biz işte o sokakta yürüdükten sonra, o pankartı astıktan sonra arkadaşlarımızla bir yere oturup geçmişimiz ne yapmış diye kitap okuduğumuz zaman o yolda ilerleyebiliriz ama onlar astıktan sonra kahvehanelere gidip oyun oynayıp, batak oynayıp, pişbirik oynayıp, başka yerlere gidip tasvip etmediğimiz şeyleri alıp da ben dava adamı olacağım dediğiniz zaman size gülerler. İleriye gidemezsiniz. Bizim sıkıntımız olur.
Yani çok gerçekten önemli bir noktaya değindiniz. Biz arkadaşlara eğlenmeyin, arkadaşlarınızla gezmeyin demiyoruz. Ancak yani kahveye gidip de batak oynamak gerçekten
Yahu o da olur. Absürt, ya. Ona da bir şey diyemiyorum ama bu her akşam olmamalı ya. Yani. Her akşam olmamalı ya. Hani tamam hadi ayda bir iki tamam. Ama şimdi adam her akşam bu ne anlıyorlar ondan onu da anlamış değilim de yani her akşam olmaz bu arkadaşlar.
Şimdi
yani
batak oynayanlar şimdi salonu çekim yerine basacaklar.
Ya abi davamıza sahip çıkmalıyız. Burada en büyük rol model bizim Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Yani çok ufak bir anekdotunu paylaşayım. Geçenlerde bir hocamız Cuma hutbesinde paylaştı. Çok hoşuma gitti. Yanılmıyorsam Ebu Cehil Peygamber Efendimiz'e geldi dedi ki ya Muhammed dedi senin derdin eğer paraysa biz bu civarların en zengin insanlarıyız. Bütün mal varlığımızın bir kısmını toplayalım sana verelim. Sen bizim en zenginimiz ol. Yok senin derdin baş olma derdiyse gel bizim başımıza geç başımız ol. Senin bir hastalığın varsa ruhsal bir sıkıntın varsa biz bu civarlardaki en iyi doktorları senin ayağına serelim. Hizmetine sunalım. İyileş. Yok senin derdin bir kadın derdiyse biz civarın en güzel kadınlarını gelip sana sunalım. Ama yeter ki şu Allah bir kelamından geri dur. İstek bu. Efendimiz de dedi ki yanılıyorsunuz dedi. Benim derdim kadın da değil dedi. Para da değil. Baş olmak da değil dedi. Siz dedi benim sağ elime güneşi, sol elime ayı koysanız ben yine de la ilahe illallah duruşundan geri dönmeyeceğim dedi. Şimdi biz bu duruşa sahip olursak kazanacağız. Yani ranta efendim çıkaran, menfaate hizmet edersek biz kazanamayız. Bizim rol modelimiz bellidir. Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'dir. İşte bunu biz kendimize örnek alırsak başarılı oluruz. Ama iki günlük dostlarla, iki günlük menfaat çıkarlarıyla sadece cebimizi doldurmak için, koltuğumuzu istediğimiz yerlere getirmek için menfaat ilişkileri kurarsak biz belki bugün başarılı oluruz ama yarın sonumuz başarısız olacaktır yani.
Gerçekten Asr-ı Saadet'ten de örnekler vermek iyi oldu. Konuyu anlamak, derinlemesine düşünmek açısından. Dediğimiz gibi temel problemler bu. Biz burada gençliğe
yani Asr-ı Saadet'ten örnek vermek zorundayız. Çünkü bizim dava dediğimiz bayrak 16 yıllık AK Parti bayrağı değil, 20 yıllık AK Parti bayrağı değil. Bizim bayrak diye benimsediğimiz bayrak, sancak, Peygamber Efendimiz'in kurduğu davanın günümüze yansıyan halini ilerletmektir. Biz bununla yükümlüyüz. Onun için siyaseti 20 yılla 30 yılla bağdaştırmamak lazım. Biz geçmişimizdeki Peygamber Efendimiz'den sonra atalarımızın, dedelerimizin ilerlediği yolda ilerlemek için çalışıyoruz. Yani bizim sancağımız AK Parti sancağı sadece 16 yılla 20 yılla bağdaştırılacak bir sancak değildir. Bizim derdimiz, bizim davamız Allah'ın davasıdır. Peygamber Efendimiz'in davasıdır. Yani ona layık olabilirsek ne mutlu bize. Layık mıyık derseniz de henüz değiliz gibi gözüküyor.
İnşallah oluruz.
İnşallah.
Başkanım, genel olarak gençlik alakalı değerlendirmelerde bulunduk. İsterseniz bu kısımda zamanımız da azaldı. Bir genel sonuç çıkartalım. Bir özetleyelim. Neler konuştuk, neler yaptık. Son sözlerimizi söyleyelim. Daha sonrasında programı kapatalım.
Tabii. Güzel bir konuşma oldu. Şahsen benim hoşuma gitti. İnşallah dinleyenlerimizin de hoşuna gider. Bir genç olarak gençlik ne bekliyor programı? Gerçekten değerli program. Sen burada düşünmüşsün. Güzel bir program yapmışsın. Emeğine sağlık. Tabii ki bu konuşmaları dinleyen yöneticilerimizle, idarecilerimizle gençliğin dedik ya hani gence çok önem veriyorlar. Bizim lafımızı çiğn etmezler. Dinlerler, gerekli icraatları yaparlar diye.
Sevgili dinleyenler, bugünkü programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta farklı bir konukla görüşmek dileğiyle sağlıcakla kalın.